Bismillahirrahmanirrahim. 27. İbni Ebu Vakkas şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd'ın da oturduğu bir zamanda bir grup insanlara maldan yana bir şey veriyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içlerinden benim sevdiğim birisine vermedi. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başkasına verirken ona vermemenin sebebi nedir? Vallahi ben onu mümin olarak biliyorum dedim. Ona mümin deme fakat Müslüman de. Bu sözünden sonra bir müddet sustum. Sonra o şahıs hakkında bildiklerim beni galebe çaldı ve yine aynı sözleri söyledim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bana aynısını söyledi. Ben yine tekrarladım. Yine aynısını söyledi. Ve ey Sa'd, sen bir başkası bana daha sevgili geldiği halde Allah onu yüzüstü ateşe atar korkusuyla bir diğerine veririm buyurmuştur. 28. Ammar şöyle dedi. Üç haslet vardır ki bunu kendisinde bir araya getirirse imanı bir araya getirmiş olur. Nefsine karşı insaflı olma, bütün insanlara selam verme, fakirliğe rağmen infak etme. Evet kardeşlerim, bunlar imanı tamamlayıcı hasletlerdir. Çünkü iman bu hasletler üzerinde dönmektedir. Şayet kul nefsine karşı insaflı olursa Allah Azze ve Celle'nin bütün vaciplerini yerine getirir ve bütün yasaklarından da kaçınır. Hangi bir nefis kendisinin ateşe atılmasından hoşlanır ki kardeşlerim? Selam verme ise güzel ahlaktandır. İnsana tevazu ve alçak gönüllülük kazandırır. Bununla insanlar arasında sevgi ve yakınlaşma sağlanır. Kendisi fakir olduğu halde infak edebilmek insana cömertliği öğretir. Çünkü kendisi ihtiyaç halindeyken verebilen bollukta daha fazla infak eder. Allah hepimize hayır versin. Abdullah İbni Amr şöyle dedi. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a İslam'ın en hayırlısı hangisidir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemek yedirmen tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir buyurmuştur. 29. İbn Abbas'tan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana cehennem gösterildi. Cehennem ehlinin çoğunun kocalarına nankörlük eden kadınlar olduklarını gördüm. Onlar Allah'ı inkar mı ediyorlar ey Allah'ın Resulü dediklerinde kocalarına nankörlük ederler, yapılan iyiliğe nankörlük ederler. Şayet kadınlardan birine ömür boyu iyilikte bulunsan sonra senden bir kötülük görse zaten ben senden hiçbir hayır görmedim ki der buyurdu. Evet kardeşlerim, burada da bir küfürden bahsediliyor. Biliyorsunuz yapılan itaatlara iman dendiği gibi isyan babından olan günahlara da küfür denir kardeşlerim. Burada küfür diye isimlendirilmesi dinden çıkaran küfür değil. Dikkat ederseniz ey Allah'ın Resulü, onlar Allah'ı mı inkar ediyorlar diye sorduklarında hayır, onlar kocalarına nankörlük ederler ve nimete nankörlük yaparlar diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, iman şube şube, küfür de şube şubedir. Nasıl ki iman itaatlarla artarsa küfür de ne yapar? Günahlarda işlenen günahlar, masivalar imanı azaltır. İslam'dan çıkaran küfür olduğu gibi İslam'da bırakan ama ateşe sokan küfürlerinde olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bildirmiş oluyor. Bakın dikkat ederseniz, Allah onlardan razı olsun, o sahabelerin yerinde dikkatli dinleyerek sormuş oldukları bir soru bizim bugün imanın şube şube, küfrün de şube şube olduğunu anlamamıza yarıyor. Birilerinin iman bir bütündür, eksilmez, artmaz sözlerine de bu hadis-i şerifler aynı zamanda nedir? Bir reddiyedir kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde, dikkat ederseniz kadınlarla alakalı, şayet birinin diğerine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Kocanın demek ki karısı üzerinde hakkı Allah'ın hakkıyla birlikte zikredilmiş. Şayet bir kadın kocasına karşı nankörlük ederse, bu onun Allah'ın hakkında gevşek davrandığına da delildir. Bu yüzden küfür olarak isimlendirilir. Fakat bu dinden çıkaran bir küfür değildir. Bunun imanla olan alakası ise küfür imanın zıttıdır açısındandır. Allah hepimize genişlik versin. 30. Marur İbn-i Süveyd şöyle dedi. Rebeze köyünde Ebu Zer'le karşılaştım. Kendisinin ve kölesinin üzerinde birer cübbe vardı. Ben bunun sebebini sordum. Bana şöyle dedi. Ben bir adamla birbirimize karşı sövdük. Ben de onun anasından dolayı ayıpladım. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Ey Ebu Zer, onu sen anasından dolayı mı ayıpladın? Sen üzerinde cahiliye hasret olan birisisin. Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah onları sizlerin elinizin altına vermiştir. Her kim kardeşi elinin altındaysa yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, gücü yetmeyen şeyleri onlara yüklemesin. Şayet yüklerseniz onlara yardım edin buyurmuştur. Bu hadis 22. babın hadisidir. Babın başlığı ise günahlar cahiliye işlerindendir. Sahibi şirk olmadığı müddetçe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sen üzerinde cahiliye izleri olan birisin sözü ve Allah kendisine şirk koşulanı affetmez, bunun dışındakileri ise dilediği kimse için affeder ayetince tekfir edilmez babıdır. Kardeşlerim, burada Rebeze köyü diye bir ifade geçiyor. Rebeze Mekke ile Medine arasında bir mevkidir. Suyu çok azdır ve acıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beytülmal'ın hayvanlarını burada Ebu Zer'e otlatırdı. Ebu Zer orada yaşayıp orada da vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Hadise dönecek olursak, bir vacibin terki ve haramların işlenilmesiyle elde edilen her günah cahiliye ahlakındandır kardeşlerim. Günahların küfür olarak isimlendirilmesi ise inkari küfür olarak değil, nimete küfür anlamında kullanılmıştır. İşlenilen günahlardan dolayı insanları küfürle, kafirlikle itham eden haricilerin hilafına buradaki küfrün dinden çıkarmayan küfür olduğu beyan edilmiştir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında onlara reddiye vardır. Bundan gayrısını dilediği kimse için bağışlar diyor. Yani şirk dışındaki günahların bağışlanması muhtemeldir. Bu da haricilere tam bir reddiyedir. Ayetteki şirkten murat küfürdür. Çünkü her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar ederse, bu kişi her ne kadar Allah'a şirk koşmamış da olsa bu inkarından dolayı kafir olur. Evet. Demek ki burada Allah kendisinden razı olsun, İmam Buhari gayesi günahlardan dolayı tekfir eden hariciler itikadına bir reddiye vermiştir. Her kim şirk üzerine ölürse ebedi cehennemdedir. Ayet onların görüşlerini ne yapmakta? Reddetmektedir. Çünkü Allahu Teala'nın bundan gayrısını dilediği kimse için bağışlar sözü şirkten gayri günah üzerine ölen manasındadır. Allah hepimize anlayış versin. Haricilerin her türlü pis fikirlerinden, şerlerinden Müslümanları Rabbim korusun. Bab, eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Allah onları müminler olarak isimlendirilmiştir. 31. Ahnef İbn Kays şöyle dedi. Bir adama yardıma gidiyordum. Karşıma Ebu Bekir çıktı. Nereye gidiyorsun diye sordu. Şu adama yardıma gidiyorum dedim. Bana geri dön. Çünkü ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şayet iki Müslüman kılıçlarıyla birbirleriyle vuruşmak için karşı karşıya gelirlerse ölen de öldüren de ateştedir dediğini duydum. Ey Allah'ın Resulü, bu öldüren, onu anladım da ya öldürülenin durumu ne diye sorduğumda Aleyhisselatü Vesselam, o da arkadaşını öldürmeye hırslıydı buyurdu. Evet kardeşlerim, buradaki vakayı biraz açacak olursak, Ehnaf kavmiyle beraber Cemel günü Ali ile beraber savaşmak istemişti. Fakat Ebu Bekir onu bundan engellemiştir. Daha sonra Ehnaf sözünden dönmüş ve Ali'nin bundan sonraki bütün savaşında onun yanında savaşmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim, burada şirk dışında, yani farzı terk etme veya haramı işlemekten kaynaklanan her günah cahiliye ahlakındandır. Şirk en büyük günah olduğundan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu istisna etmiş. Buhari Allah kendisinden razı olsun, inkar anlamında değil de nimete karşı nankörlük etmek anlamında günahlara da küfür denilebileceği konusunu bir önceki hadiste bab olarak ele almış. Daha sonra da günah işleyenlerin tekfir eden haricilerinin görüşünün aksine bunların insanı dinden çıkarmadığını açıklamak istemiştir. Allah kendisinden razı olsun. 23. bab, zulmün bazısı bazısından hafiftir babı. 32 nolu rivayet, Abdullah İbni Mesud'dan. İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar ayeti inince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, hangimiz nefsine zulüm etmez ki? Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, Allah'a şirk koşmak büyük bir zulümdür ayetini indirdi. Kardeşlerim, iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya ayeti Enam 82'dir. Allah'a şirk koşmak büyük bir zulümdür ayeti ise Lokman 13. ayettir. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde zulmün üçe ayrıldığını, bir Allah affetmez, iki karışmaz, üç meşiyetine kalmış demiştir. Affetmediğine gelince bunlar Allah'a karşı işlenen şirk boyutudur. Karışmadığına gelince kullara karşı işlenen kul hakkı boyutudur. Nefse karşı olansa Allah'ın meşiyetine kalmış. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Bu da gösteriyor ki İslam'dan çıkaran ve çıkarmayan küfür vardır. Ve bu aynı zamanda hem mürciye hem de hariciye reddiyedir kardeşlerim. 24. bab münafığın alameti babı. 33 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder buyurmuştur. 34 nolu rivayet Abdullah İbni Amr'dan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, her kimde şu dört haslet bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunlardan bir parçasını üzerinde bulunursa, bırakıncaya kadar kendisinden münafıklıktan bir huy kalmış olur. Bunlar şunlardır: kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husumet zamanında da haktan ayrılmak diyor. Evet. Allah bu sakındırılan huylardan bizleri korusun kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında hemen başında insanları biliyorsunuz itikadi yönden üçe ayırmıştır: müminler, kafirler ve münafıklar. Sadece Allah Azze ve Celle ismen bunları zikrettikten sonra bırakmamış, mümin kime denir, alametleri nelerdir, kafir kime denir, alametleri nelerdir, münafık kimdir, alametleri nelerdir, ne yapmış, bir bir saymış ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da o ayetlerin tefsiri babında bizlere öyle bir açılım yapmış ki, yani hani bir yazılı yaparsınız, test edersiniz de yazılıları süratli bir şekilde okuyup teslim etmek için bir şablon yapıp üstüne koyarsınız da şöyle kaç doğru kaç yanlış var hemen bulma yoluna gidersiniz ya, aynen böyle bir şablon veriyor. İşte diyor, şu dört haslet kimde bulunursa işte o halis bir münafıktır diyor. Düşünün kardeşlerim, beşeri münasebetlerde muhakkak bizler birbirine güvenme, bir şeyleri ödünç verme veyahut bir sözü paylaşma veyahut bir haber getirme veyahut da muhakkak insan olmamız hasebiyle bazen ayrılığa düşüp kavga bile etmemiz mümkün. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisi birine emanet ettiğinde ona hıyanet ediyorsa, ona bir şey söylediğinde yalan konuşuyorsa, ona ahdettiğinde, bir anlaşma yaptığında ahdini tutmuyorsa ve kavga ettiğinde haktan ayrılıp hakka dönmüyorsa, işte bu halis münafıktır diyor. Yani bir insan ne kadar kendini saklarsa saklasın, muhakkak bunlardan birisi kendisinde ne yapacak? Zuhur edecek. Peki hepsi yok, bunlardan bir tanesi olsa yine de üzerinde münafıklıktan bir haslet vardır diyor. Tabii münafıklarla alakalı sadece bu gelmiyor kardeşler. Birçok ayette ve hadiste ileride de gelecek inşallah. İbadetlerde çok tembel oldukları, Allah'ı çok az zikrettikleri, insanlara gösteriş için amel ettikleri, iyi giyindikleri, iyi konuştukları ama müminlere karşı işlerinin boş, cehennem kütüğü gibi oldukları, çok korkak oldukları ve Müslümanların arasında her zaman nifak tohumları ektiklerini, iki tarafa da yar olmadıklarını ve hep kendilerinin doğru olduklarına inanan, nefislerini, hevalarını içen şeytanın oyuncağıdır. Allah müminlik vasfını yakalayanlardan eylesin. Allah Ömer'den razı olsun. Ömer ölene kadar hep münafık olmaktan korkmuş ve müminliği yakalamıştır. Zannedersem müminliği yakalamanın en güzel yolu da Ömer gibi hep münafık olmaktan korkmaktır. Bizlerse kendimize bir başkasının bir söz söylemesini bırakın, kendi nefsimize bile kendimiz bir şey söylemekten korkarken, bakın onların iman ettiği gibi iman etmekten emrolunduğumuz sahabelerin hemen hemen hepsinin sözlerine bakın, münafık olmaktan korkmuşlardır. Rabbim onların imanını, onların kardeşliğini, onların topluluğunu bizlere de nasip etsin. 25. bab, Kadir gecesini ibadetle geçirmek imandandır babı. 35. Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim iman sebebiyle ve ecrini yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Bakın kardeşlerim, münafığın alametlerini ve onun çirkinliği açıklandıktan sonra hemen yeniden imanın alametlerine döndük. Onları anlatırken bile insanın kalbi kararıyor değil mi? İnsan böyle hasletleri duyduğu anda içi hemen kararıyor. Ama iman alametini görünce insan nasıl ferahlıyor değil mi? Allah İmam Buhari'den razı olsun. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini tek tek toplayıp bablara dizmek herkesin harcı değil kardeşler. İstediğiniz kadar ayet ezberleyin, hadis ezberleyin. Bunları peşi peşine sıralama, ancak Allah'ın verdiği inayetle olur. Allah o anlayışı, o fıkhı bizlere de nasip etsin. Bakın kardeşlerim, Rabbimiz bizlere öyle merhametli ki, yıl boyunca Rabbini unutan, gevşek davranan, küçük büyük birçok günaha dalanlara Allah Azze ve Celle bir Kadir gecesi vermiş. Ve o kadar basit bir şeye bırakıyor ki, Ramazan ayının son 10 gününün tek olan gecelerinde Allah Azze ve Celle'ye zikirle, tövbe istiğfarla geçireceğin bir gece senin bütün günahlarının affolunmasına sebep oluyor. Şimdi düşünün, insanoğlu olarak bizler bir gece sabahlasak ne oluruz? Öyle insanlar vardır ki bir boks maçı için, bir film için veyahut da bir başka bir amaç için veya bir düğünü vardır, bir kına gecesi vardır, kendi nefsiyle hoş gelen bir şeyleri geçirme, yad etme, o lezzeti alabilmek için veyahut bir gece yolculuğunu düşünün, sabaha kadar ne yapmaz? Gözünü kırpmaz. Allah Azze ve Celle için bir gece uykusuz kalma, ona ibadet etme, tövbe istiğfarda bulunma, senin belki bir ömür boyu işlemiş olduğun günahların affolmasına sebep olacak. Ve dikkat edin, Kadir gecesini aramak da imandan sayılıyor. Öyle inandım diyen insanlar vardır ki Kadir gecesinden bile farkında değildir. Birileri ne yapacağız bugünlerde demeseniz aklına bile gelmez. Hem de iman ehli olduğunu söylerler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın, Kadir gecesini arama bulmak için Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir kardeşlerim. Allah bu sünneti tekrar Muhammed ümmetinde diriltsin. Allah buna dikkat eden samimi kullardan eylesin bizleri. Ve o güne erişenlerden eylesin. 26. bab, cihat imandandır babı. 36. Ebu Zura İbni Amr İbni Cerir'den, o da Ebu Hureyre'den nakletmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah kendi yolunda cihada çıkan bir kuluna elde edeceği sevap veya ganimetle salimen evine döndüreceğine veya onu şehit olarak cennete girdireceğine dair kefaleti altına almıştır. Çünkü onu evinden çıkaran ancak Allah'a olan imanı ve peygamberine tasdikidir. Şayet ümmete meşakkat vermeyecek olsaydım, hiçbir seriyeden geri kalmazdım. Muhakkak ki Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilmeyi, sonra tekrar öldürülüp tekrar diriltilmeyi, sonra da öldürülmeyi ne kadar da çok isterdim. Evet kardeşlerim, cihat da imandandır. Biliyorsunuz cihat kelimesini ele aldığımızda Allah Azze ve Celle'nin sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için elle, dille, kalple, her şeyle çaba ve gayret göstermektir. Bunun merhaleleri vardır kardeşlerim. Birincisi insanın kendi bedeninde, ikincisi ise yaşamış olduğu topraklardadır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, siz birilerine bir şeyi emreder de kendinizi unutur musunuz diyor. Allah'ın sevdiği imandır, tevhiddir. Sevmediği ise şirktir, küfürdür. Allah'ın sevdiğini kendi bedeninde oluşturmalısın. Sevmediğini kendinden def etmelisin. Ve bunu da başkalarından istemelisin. İşte Allah Azze ve Celle kitabında Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. İşte Allah kendi yolunda cihada çıkanlara da burada iki şeyi garanti ediyor. Ya evine diyor salimen gazi olarak gönderirim, ya da şehit eder cennete koyarım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiyesine dikkat ederseniz, eğer diyor ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım, Allah yoluna savaşa giden en küçük bir seriyeden bile geri kalmak istemezdim diyor. Allah birlik, beraberlik içinde olmamızı nasip etsin. O günleri bizlere Rabbim tekrar nasip etsin. 27. Ramazan ayının gecelerini nafile ibadetlerle geçirmek imandandır babı. 37 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim Ramazan ayının gecelerini nafile ibadetlerle uğraşarak iman sebebiyle ve ecrini yalnız Allah'tan bekleyerek geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. 28. bab, Ramazan ayının orucunun ecrini yalnız Allah'tan bekleyerek tutmak imandandır babı. 38 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her kim Ramazan ayını imanı sebebiyle ve ecrini yalnız Allah'tan dileyerek oruçlu olarak geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır. Evet kardeşlerim, burada Allah hepimize merhamet etsin. Dikkat ederseniz Ramazan ayının gecelerinin ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Tabii ki burada şu usulü de unutmamak gerekir kardeşlerim. Dünyalık meselelerde ibaha söz konusudur. Yani helallilik söz konusudur. İbadet konusundaysa her şey yasaktır. Ta ki izin verilenler müstesna. Yani eşyada asıl olan ibahadır, helalliliktir. Bir şeye haram dediğiniz zaman onun delilini getirmek zorundasınız. Ama ibadet konusundaysa her şey yasaktır, ta ki izin verilenler müstesna. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl yapmışsa biz de öyle yapmak zorundayız. Yani abdesti nasıl aldı? Önce ayakları mı, elleri mi? Elleri ise önce ellerden başlamak lazım. Günde 5 vakit namaz farz mı kılındı? Nasıl kılmışsa bizim de öyle kılmamız gerekir. Nafileler nasıl kılmış, kaç rekat kılmış? Ancak o kadar kılmamız gerekir. Bunun dışında kendi kafamıza göre bir nafile çıkarmamız, bir nafile ibadet etmemiz mümkün değildir. İşte her kim Ramazan ayını ihya ederse, nafile ibadetle geçirirse derken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayı gecesi nafile ibadetine baktığımızda, o bütün ömrü boyunca kılmakta olduğu 11 rekatlık gece namazı vardı kardeşlerim. Yani biliyorsunuz 5 vakit namaz farz olmadan önce ümmete gece namazı farzdı. Sonra gece namazı ümmete nafile, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a farz kaldı. İşte Ramazan ayı geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 4 kılar, ne kadar güzel kılar, 4 kılar, o kadar güzel kılar ve sonunu 3 yapar, teravih namazı kılardı. Yani 8 rekat teravih, 3 de vitir kılardı. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayını ihya etmeyi, nafilelerle geçirmeyi kim yaparsa geçmiş günahları affolunurdur. Yani ibadetin kabulünde iki esas vardır. Bir, ne için yapıyorsun? İki, nasıl yapıyorsun? Birinci sorunun cevabı Allah için, ikinci sorunun cevabı da peygamberin sünnetinde neyse öyle yapıyorum dediğin zaman işte ibadetin kabuldür. 29. bab, İslam dini kolaylık dinidir. Ha, bir de şunu hatırlatayım. Biliyorsunuz oruç birçok arzının terk edilmesi türünden bir ibadettir. Beden aç kaldı mı şehvetler doyar. Beden doydu mu da şehevi duygular aç olur. O yüzden orucun Müslümanın yaşantısında da büyük bir etkisi vardır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bekarları evlendirin. Evlenemiyorlarsa bari oruç tutsunlar, şehevi arzuları kırar dediği buradandır. Evet, Allah anlayış versin. 39 ne olur rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki dinimiz kolaylık dinidir. Her kim dinin amellerde kolay olanı terk edip de derine dalarsa acize düşer. Amel işlemeyi terk ederse din ona galebe çalar. Amel işlerken ne aşağılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamazsanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yapa geldiğiniz amellere sevinin. İbadetlerinizde sürekli olabilmeniz ve bıkkınlık olmaması için öğleden önce, öğleden sonra ve gecenin sonunda olmak üzere bu vakitlerde faydalanın, bu vakitleri kullanın. Evet kardeşlerim, burada yasaklardan murat ibadetlerde eksikliğe gitme değildir. Bilakis bıkkınlık derecesine gitmekten kaçınmaktadır. Yani tatavvuda, nafile ibadetlerde aşırıya giderek bundan daha üstün olan, yani farz olan ibadetleri terk etmeye getiren yasaktır. Tıpkı gecenin tamamını namaz kılarak geçiren, sonra da uyku kendisine galebe çalarak uyuyan ve sabah namazını kılmayı veyahut tamamen namazın vaktini kaçırıp da güneşin üzerine doğduğu kimse gibi Bundan kasıt budur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizler bu dininizde aşırıya giderek sevaba ulaşamazsınız. Dininizin en hayırlısı kolaylıktır diyor. Evet. Allah nefsine zulmetmeyenlerden eylesin bizleri. 30. bab, namaz imandandır babı. 40 no'lu rivayet Ebu İshak'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ilk geldiğinde Ensar'dan dayılarının yanına indi. Beytül Makdis cihetine doğru 16 veya 17 ay namaz kıldı. Bu arada kıblesinin Kabe olmasını çok temenni ediyordu. Kabe'ye doğru kıldığı ilk namaz ikindi namazıydı. Onunla beraber bir topluluk da vardı. Onlar da namaz kıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kılanlardan birisi, namazda rükuda oldukları halde kendi ehlinin mescidine geldi ve Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Mekke'de bulunan Kabe cihetine namaz kıldım. Onlar namazda rükuda oldukları halde Kabe'ye doğru yöneldiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazında Beytül Makdis'e yönelmesi Yahudilerin hoşlarına gidiyordu. Aleyhisselatü Vesselam namazda yüzünü Kabe cihetine çevirince bu onları hoşnut etmedi. Zübeyir diyor ki, kıblenin Beytül Makdis'ten Kabe'ye değiştirilmesinden önce öldürülen kardeşlerimiz vardı. Biz onlar hakkında ne diyeceğimizi bilemedik de Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir ayetini indirdi. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz burada bir kıblenin değişme meselesi var. Ve bir şahsın, ki bu da Ubad İbni Bişir'dir, sabah namazını Kuba ehline, Kuba mescidinde ve onlar rükuda olduğu halde kıblenin Kabe cihetine doğru çevrildiğini haber vermiştir. Bu hadisten çıkan birçok fayda vardır kardeşlerim. Mesela haberi vahidi itikatta hüccet olarak görmeyenlere korkunç bir delildir. Arkaları dönük, herkes namazda, bir tanesi geliyor, şehadet getiriyor ve o şehadetinin getirmesinin akabinde insanlar ona güvenerek hemen oldukları gibi yönlerini rükudeyken kıble cihetini Mescid-i Haram'a doğru ne yapmışlardır? Çevirmişlerdir. Ayrıca dinle alakalı amelleri iman olarak isimlendirmeyi inkar eden mürciye fırkasına da reddiye vardır. Yine şayet maslahat varsa bazı hükümlerin değişmesini temenni etmek de caizdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğü Rabbisinin ona karşı istemeksizin onun sevdiği şeyi ona vererek ona olan ikramı da var. Yine hadiste sahabenin dinlerine karşı olan hırsları ve kardeşlerine olan merhametleri var. Allah onlardan razı olsun. Onlar bakın, bir emir geldiğinde namazdan sonra biz bunu yerine getirelim demiyorlar. Şehadet kelimesinin hemen akabinden hayatlarına geçiriyorlar. İşte o hırs onları dinde ayaklarını sabit kıldı. Allah onlardan razı olsun. 31. bab, kişinin İslam'ının güzelliği babı. 41 no'lu rivayet Ebu Said el-Hudri'den. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir kul Müslüman olur, İslam'ını da güzelleştirirse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Ondan sonra mükafat ve ceza vardır. İyiliğin karşılığı 10 ila 700 misline kadar verilir. Kötülük ise sadece misliyle verilir. Dilerse Allah onu bağışlar. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz yine burada bildirilen bu nasda İslam'ını itikadıyla, ihlasıyla, işlemiş olduğu amelleriyle Rabbine yaklaştırarak kim güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmiyor. Ama Müslüm'ün ve Darimi'nin naklettiği rivayetleri hatırlayacak olursanız, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir kardeşlerim. Burada hiç şüphesiz Allahu Teala kullarından dilediğine üstünlük verir. Bunda hiçbir niza yoktur. Allah imanımızı kat kat artırsın kardeşlerim. Şayet ehli kitaptan olan birisi iman edip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiklemiş olsaydı, onun daha önceki salih amelleri de zayi olmayacaktı. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiklemeden, iman etmeden öldükleri için gördüklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerden veya Hristiyanlardan veyahut her ikisinden kim benim ismimi duyar, bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüştür buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin. Şayet ehli kitap iman etmiş olsalardı, muhakkak ki o ecirleri de imandan sonra onlara eklenecekti. Ayşe annemiz diyor ki, İbn-i Cudan'dan hayırdan yana yaptıkları ona fayda verecek mi diye sorulduğunda, Aleyhisselatü Vesselam, o bir gün olsun Rabbim kıyamet günü beni ve günahlarımı bağışla dememiştir buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki şayet bunu Müslüman olduktan sonra yapmış olsaydı, küfür işlemiş oldukları ona fayda verecekti. Yani küfürde işlemiş oldukları ona fayda verecekti. Allah bizleri bağışlasın. Bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Kitap ehlinden birisi döndüğünde bile Rabbim beni bağışla, kıyamet günü beni ve günahlarımı bağışla denmediği için, böyle bir sözü söylemediği için geçmiş günahları bitmediği gibi geçmişte yaptığı ecre de ona yüklenmez diyor. Bu hadis-i şerif aynı zamanda kardeşlerim günahlardan dolayı Müslümanları tekfir eden, günahların sahibini ebedi cehennemde bırakacağına inananlarla haricilere reddiye vardır. Dikkat ederseniz hadiste imanın artması ve eksilmesi gündeme geliyor. Ve bu aynı zamanda imanın artma ve eksilmesini inkar edenlere de bir reddiyedir. Çünkü iyiliğin dereceleri çeşitlidir. Bu harici ve mutezilenin zıttına bir hadistir. Ve onların aklının alamayacağı ve sahih olarak kabul edemeyeceği bir rivayettir. Allah hepimize anlayış versin. 42 nolu rivayet Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden her kim İslam'ını güzelleştirirse yapmış olduğu her iyiliğe karşı 10 ila 700 katı sevap verilir. İşlemiş olduğu her kötü amele karşı da bir misli verilir. Kardeşlerim dikkat edecek olursanız burada Rabbimizin bizlere olan bir lütfu söz konusu. Bir iyilik yapıyorsun, ondan 700'e kadar karşılık belki daha mislini veriyor. Ama bir kötülüğe sadece misli bir ceza veriyor. Bu da Allah'ın bize olan sonsuz rahmetidir. Ne kadar hamd etsek azdır. Hadis-i şerifte dikkat ederseniz, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse derken, burada kastedilen aleniliktir. Yani iman kalbi, İslam'sa aleniliği temsil eder. Buradaki İslam'dan kasıt huy, ahlak güzelliğidir. Kim İslam'a girdikten sonra, mesela deminki hadislere dikkat ederseniz münafığın hasletlerinden bahsediliyor. Bunlar aynı zamanda kafirlerin, müşriklerin de ahlakıdır. Kim İslam'a girdikten sonra bunlardan sıyrılırsa emanet ehli olur, güvenilir, emin, elinden dilinden emin olunan, nizalaştığında hakka dönen, artık aşırı gitmeyen, ahdettiğinde ahdine sadık olan, yani ahlakını düzelttiğinde geçmişte yaptığı bütün kusurları Allah Azze ve Celle siler diyor. Allah İslam'ını güzelleştirenlerden eylesin kardeşlerim. 32. bab, Allah'a en sevimli gelen amel sürekli olandır babı. 43 nolu rivayet Ayşe annemizden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün Ayşe'nin yanına geldiğinde onun yanında bir kadın gördü. Kimdir bu diye sordu. Ayşe falanca kadındır dedi. Gece namazından bahsediyor dedi. Aleyhisselatü Vesselam yeter, sussun. Yapmaya sürekli gücünüzün yettiği amellerle meşgul olun. Allah'a yemin olsun ki yapa geldiğiniz duanız ve yalnızca ondan istemeniz sizlere ağır gelip de ondan uzaklaşıncaya kadar Allah sizin üzerinizden ihsanını kesmez buyurdu. Ona amellerin en sevgili geleni sahibinin devamlı yaptığıdır. Ameller içinde sevabı en çok olanı az da olsa sürekli olandır buyurmuştur. Evet. Dikkat ederseniz burada iman sözcüğü ameller içinde kullanılmıştır. Din ile amel kastedilir. 33. bab, imanın artacağı ve eksileceği babı. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah deyip de kalbinde arpa tanesi ağırlığınca hayrolan cehennem ateşinden çıkar. La ilahe illallah deyip de kalbinde buğday tanesi ağırlığınca hayrolan cehennem ateşinden çıkar. La ilahe illallah deyip de kalbinde zerre miktarı ağırlığınca hayrolan cehennem ateşinden çıkar buyurmuştur. Evet kardeşlerim, tasdikteki farklılık ilim ve cehalet derecesindendir. Her kimin ilmi az ise onun tasdiği örneğin zerre miktarı ağırlığınca olur. İlimde onun üstünde olanın tasdiği ise buğday veya arpa tanesi ağırlığınca olur. Ancak kalpte bulunan tasdiğin aslı olması gerekir ki onun noksan olması caiz değildir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Demek ki diğer hadislerde de geldiği gibi iman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah, en ednasıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şeyin izale edilmesi. Haya da imandan bir şubedir derken burada demek ki imanın şube şube olduğundan bahsediliyor. Ve iman üzerine ölüp de kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan insanın cehennemden çıkacağı bildiriliyor. 45 nolu rivayet Tarık İbn-i Şihab'dan. O da Ömer İbn-i Hattab'dan. Yahudilerden birisi ki Ka'b el-Ehbar ona diyor ki, ey müminlerin emiri, kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki, şayet Yahudi topluluğunun üzerine inseydi, o günü biz bayram edinirdik. Ömer, Allah ondan razı olsun, o hangi ayettir dedi. Yahudi, bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimeti tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim ayeti. Yani Maide 3. Ömer dedi ki, biz o ayetin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi gün ve nereye indiğini biliyoruz. O Aleyhisselatü Vesselam'a Arafat'ta indi ve o günlerden de Cuma'ydı dedi. 34. bab, zekat imandandır babı. 46 nolu rivayet Talha İbnu Ubeydullah'tan. Necid ehlinden saçı başı dağınık, ne dediği anlaşılmayan bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. O İslam şeriatından soruyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir gece ve gündüz içinde 5 vakit namaz kılmandır. Adam dedi ki, benim üzerime bundan başkası var mıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır, üzerine bir şey gerekmez. Ancak dilersen nafile sana kalmıştır. Aleyhisselatü Vesselam, Ramazan orucu tutmandır buyurdu. O şahıs, benim üzerime bundan başka var mı dedi. Aleyhisselatü Vesselam, hayır, üzerine bir şey gerekmez. Ancak nafile istersen bu sana kalmıştır buyurdu. Talha dedi ki, Aleyhisselatü Vesselam ona zekatı da zikretti. Adam, yapmam gereken başka bir şey var mı dedi. Aleyhisselatü Vesselam, hayır, üzerine başka bir şey gerekmez. Ancak nafile istersen bu sana kalmış buyurdu. O şahıs, vallahi bunun üzerine ne katarım ne de eksiltirim diyerek arkasını dönüp çekip gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şayet doğru söylemişse kurtuluşa ermiştir buyurdu. Kardeşlerim, burada ayette sağlam din ifadesi İslam dinidir. Sağlamdan kasıt da doğru yoldur. Burada hidayete eren birisi kendisine gelen davetçinin sözlerini bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duymak için geliyor. Burada öğrenmiş oldukları, ki burada muhtasaran vermiş İmam Bukhari, Allah kendisinden razı olsun, İbadetlerde Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama, Muhammed'i onun kulu ve Resul olarak tasdik etme, arkasından farz olanlar sayılıyor bakın. Namaz, oruç, hac, zekat gibi. Adam diyor ki, peki bu farzların dışında bir şey var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, üzerine başka hiçbir şey gerekmez diyor. Önce aslı söylüyor. Arkasından ancak dilersen nafile sana kalmıştır diyor. Adam farzları kafaya yazıyor. Vallahi bunlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarırım deyip gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimizin emrettiği bu farzları hakkıyla yerine getirirse, eğer sözü doğruysa, o da sağlam bir din üzerinedir, İslam dini üzerinedir, istikamet üzerinedir, kurtulmuştur diyor. Demek ki kardeşlerim, dinde asıl olan farzlardır. Fakat hadis-i şeriflere baktığımızda ise hep nafileler tavsiye edilmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bir gün olsun ihmal etmemiştir. Bize de düşen nafilelerde de ısrarcı olma. Çünkü Rabbimiz Resul'un diliyle kulum bana farzlarla yaklaşır. Öyle olur ki o benim gören gözüm olur. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Artık tutan elim, yürüyen ayağım ve gören gözüm mesabesinde olur. Ben onun her dediğini behemahal yerine getiririm. Sadece ölüm hariç diyor. Demek ki kulun farzların yanında nafilelere de dikkat etmesi Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmasını artıran şeylerdir. Allah ibadetlerde istikrarlı olanlardan eylesin. 35. bab cenazeye iştirak etmek imandandır babı. 47 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim bir Müslümanın cenazesine iman sebebiyle ve ecrini yalnız Allah'tan bekleyerek iştirak eder, cenaze namazını kılıp defnedilene kadar da ayrılmazsa oradan iki kıraat ecirle geri döner. Her kıraat Uhud dağı kadardır. Her kim de cenaze namazını kılar, defnetmeden geri dönerse ona da bir kıraat ecirle geri döner. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz bakın, cenazenin arkasından gitmek imandan bıkılmıştır. Ve imanın şubelerindendir. Dikkat ederseniz Müslümanın Müslüman üzerinde 6 hakkı vardır. Bunlardan bir tanesi de cenazesinde bulunma, onu teşri etmedir. Unutmayalım ki kardeşimize son hakkımız dünyada onun cenazesini defnetme, cenaze namazını kılma, ona dua etmektir. Çünkü ölüm dünya hallerinin sonuncusudur kardeşlerim. Artık iş hesaba kalıyor. İşte burada hem Müslüman hakkını yerine getiriyorsun, hem de Allah Azze ve Celle sana öyle bir hayır veriyor ki bir kıraatı Uhud dağı kadardır diyor. Allah bu ecirlere nail olanlardan eylesin. Ama diğer ileriki bablarda gelecek inşallah. Münafıkların cenaze namazı, müşriklerin, kafirlerin cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekir. 36. Müminin farkına varmadan amelinin sevabından mahrum kalması babı. Bu bab başlığı özellikle mürciye reddiyedir. Çünkü biliyorsunuz kardeşlerim, mürciye imanın sadece kalple tasdik olduğunu ve günahkar kimselerin imanlarının tam ve eksiklik olduğunu, eksiksiz olduğunu söylerler ki bu bab başlığı da onlara tam bir reddiyedir. İbrahim et-Teymi diyor ki sözümü amelime arz ettiğimde yalancı olmaktan çok korktum diyor. Çok güzel bir söz kardeşlerim. Allah sözüyle ameli bir olanlardan eylesin. Çünkü fısk, nifak nedir? Sözle amelin birbirine ters düşmesidir. İbnu Ebu Müleyk de demiştir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından 30 kişiye ulaştım. Hepsi de kendi nefsinde nifaktan korkuyorlardı. Onlardan hiçbiri Mikail ve Cibril'in nifaktan emin oldukları gibi kendi nefislerinde emin olamıyorlardı. Allah o imanı bizlere de nasip etsin. Hasanul Basri diyor ki nifaktan müminden başkası korkmaz, münafıktan başkası da emin olmaz. Tevbe etmeksizin isyan etmek ve nifakta ısrar etmekten endişe duyulur. Onlar yaptıkları kötü işlerde bile bile direnmezler ayetini okumuştur. Âl-i İmran 135'te. Aleykümselam. Dikkat ederseniz ne kadar güzel sözler değil mi? Allah hepimizin kalbini İslam'da anlayışlı kılsın kardeşlerim. Görüyorsunuz, ameller düzgün olunca ağızdan çıkan sözler de ne kadar tesirli değil mi? Allah kimi severse onu dinde anlayışlı kılar. Bakın Hasan-ı Basri'nin sözüne: nifaktan müminden başkası korkmaz, münafıktan başkası da emin olmaz diyor. Evet, Allah tevbe edenlerden eylesin. Biliyorsunuz fısk lugatta çıkmak manasına gelir. Şeran ise manası Allah'ın ve Resul'ünün itaatinden çıkmaktır. Kardeşlerim, fısk kelimesini İmam Taberi tefsirinde naklederken bir fareden bahseder. Fare bulunduğu mekanı, deliği bıraktı, dışına çıktı. Fasıkçık. Veyahut kurt kabuğu yardı, dışına çıktı. Yani kul Allah'ın emrini bildi, dışına çıktı. Yani fısk işledi. Dinde Allah ve Resuluna itaattan yüz çevirme manasına gelir. Bu da demin de zikrettiğim ayete dikkat ederseniz, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Bu da gösteriyor ki fıskın kulun kendi nefsine olan boyutu, kullara karşı olan boyutu ve Allah'a karşı olan boyutu var. Amellerin iptal edilmesi, kişinin işlediği amelin sevabından mahrum kalması demektir. Demin de daha önce zikrettiğimiz zulüm üçtür hadisinde günahların üçe ayrıldığı gibi. Allah'a karşı, kullara karşı ve kişinin kendi nefsine karşı. Allah'a karşı işleme şirk ve Allah'ın affetmeyeceği, kullara karşı olanı karışmayacağı, nefse dönük olanıysa Allah'ın meşiyetine kaldığı. Dilerse azap eder, dilerse affedeceği. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, hepsi de nifaktan korkarlardı, hepsi de münafık olmaktan korkarlardı. Evet kardeşler. 48 nolu rivayet İbn-i Mesud'dan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür buyurmuştur. 49 nolu rivayet Ubade İbn-i Samit'ten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesinin ne zaman olduğunu bize haber vermek için evinden çıktı. Bu arada Müslümanlardan iki kişi birbirlerinden haklarını isteyerek kaba sözler sarf ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evimden sizlere Kadir gecesinin ne zaman olduğunu haber vermek için çıkmıştım. Falan ve falan birbirlerine kaba sözler söyleyince onu belirlemem benden kaldırıldı. Yani onu unuttum. Umulur ki bu sizin için daha hayırlı olur. Sizler Kadir gecesini 27, 29 ve 25. gecelerde arayın buyurmuştur. Evet kardeşlerim, bu da imandan olması hasebiyle İmanın şubelerinden zikredilen hadislerden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadir gecesini Ramazan ayının son tek olan gecelerinde arayın diyor. Bu da Rabbimizin bizlere bir lütfudur, merhametidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu diyor bana bildirildi, ben de tam size diyor bunu bildirmek için dışarıya çıktım. Fakat iki sahabenin nizalaştığını kavga ettiklerini görünce onları ayırayım derken bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a unutturuluyor. Siz onu tek olan gecelerde arayın diyor. 37. bab Cibril Aleyhisselam'ın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman, İslam, ihsan ve kıyamet vaktinin ilminden sorması ve Aleyhisselatü Vesselam'ın ona bunları beyan babı. Sonra dedi ki Cibril size dininizi öğretmek için geldi. Bunların hepsini din olarak isimlendirdi. Bununla beraber Abdülkays heyetine İslam'ı anlatırken imanın İslam olduğunu açıklamasıyla beraber her kim İslam'dan ayrı bir din edinirse bu ondan kabul edilmeyecektir ayetinde de İslam'ı din olarak beyan etmiştir. 50. Ebu Hureyre'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabının arasında otururken bir adam geldi ve iman nedir? Ey Allah'ın Resulü dedi. İman Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra diriltileceğe inanmandır buyurdu. O zat İslam nedir ey Allah'ın Resulü dedi. İslam yalnızca Allah'a ibadet edip ibadetinde ona hiçbir şeyi ortak kılmaman, namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen ve Ramazan orucunu tutmandır buyurdu. O adam ihsan nedir ey Allah'ın Resulü dedi. Sanki onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı göremiyorsan da o seni görür buyurdu. O zat kıyamet ne zaman kopacak dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda sorulan soru sorandan daha bilgili değildir. Sana onun alametlerinden haber vereyim. Cariyenin efendisini doğurması, fakir deve çobanlarının çok bina yapmada birbirleriyle yarışıp bununla övünmeleri, beş şey vardır ki bunları Allah'tan başkası bilmez. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akabinde kıyametin ilmi Allah katındandır ayetini okudu. Soru soran şahıs çekip gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu bana bulup getirin dedi. Baktılar, aradılar, hiçbir şey göremediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o Cibril'di. Sizlere dininizi öğretmek için geldi buyurdu. İmam Buhari kamil iman bunların hepsini kapsar demiştir. Dikkat ederseniz kardeşlerim burada iman ve İslam kelimeleri eş anlamlı olarak zikredilmiş ve eşittir din olarak bildirilmiştir. İman ve İslam kelimeleri hem dini hem de lugat anlamı olarak kendilerine özgü anlamlarının bulunduğu görülmektedir. Ama her biri tamamlayıcı anlamındadır. Amel eden kişi iman etmedikçe kamil iman sahibi olamayacağı gibi inanan kimse de amel etmeden mümin olamayacağı zikrediliyor. Ayrıca bu hadis-i şerif dinin temellerini oluşturan sınırlarını çizen bir hadis-i şeriftir. İmanın kalple alakalı, İslam'ın alenilikle olduğunu anlatan hadistir. İhsan ile de korunduğu vurgulanmıştır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İmanın anlatıldığı şubelere tek tek baktığımızda kalple alakalı tasdik boyutu ve bunun sıralamasına baktığımızda Allah Azze ve Celle önce kendisinin tasdiki, sonra göndermiş olduğu meleği, sonra getirdiği emaneti, kitabı, sonra o emanetin teslim edildiği peygamberi, sonra hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu, ahiret gününe imanın ve kadere iman zikrediliyor. İslam'a gelince bir insanın iman ettiğini göstermesi için yapmış olduğu alenilik, yani bir namaz, bir oruç, bir hac, bir zekat nedir? İman eden insanın imanının göstergesidir ki bu da iç ve dışın tasdiki eşittir. O insanın dininin karşılığıdır. İleride bu hadis açılarak geleceği için her bapta ayrı ayrı duracağız inşallah. 38. bab 51 no'lu rivayet Abdullah İbni Abbas'tan. Ebu Sufyan'ın Herakl'in şöyle dediğini haber verdiğini bildirmiştir. Sana onların azaldıklarını mı yoksa arttıklarını mı sordum? Onların arttıklarını söyledim. İşte iman da tamamlanıncaya kadar böyledir. Sana içlerinde onun dinine girdikten sonra nefsani çıkarlarından dolayı dininden dönenler var mıdır diye sordum. Hayır diye cevapladın. İman da işte böyle kalbi bütün samimiyetiyle kaplar buyurmuştur. Bu hadis daha önce geçti ve şerhini yaptığımız için geçiyorum kardeşler. Heraklius biliyorsunuz çok güzel sorular sorarak gelenin hakikaten peygamber mi değil mi onu irdelemesi ve sorduğu soruların neticesinde peygamber olduğunu anlaması ve ben ona ulaşabilsem muhakkak yardım eder, ayaklarını yıkarım demesi, ama kavmini ona davet ettiğinde kavminin buna hazır olmayıp da yaban eşekleri gibi kapılara kaçtığını görünce elinden saltanatının gitmesinden korkarak ben sizin imanınızı denedim diyerek imanı seçememiş, gördüğü, bildiği halde ters dönmüştür. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.